Ayrım 5. Kardeş Kavgası. Nikos Kazantzakis. Sayfa 51. Peder Yanaros kilisenin yanındaki evine girdi. Bir evden çok Aynoros'dakini andıran bir hücreydi bu. İçinde bir masa, iki arkalıksız iskemle, üstünde uyuduğu daracık bir sedir vardı. Sedirin başucunda da Aya Konstantin'in ikonası. Karadeniz kıyısındaki köyde kızgın korlar üstünde yürüyen Anastenarideslerin kolları arasında taşıdıkları ikonaları örnek alıp kendi eliyle yapmıştı bunu. Aziz'in kafasında ne imparatorluk tacı vardı ne de ayağında kan kırmızı postallar. Tacı alevlendirdi, dizlerini iyice yukarı kaldırıp çıplak ayakla kızgın korlar üstünde raks ediyordu. Bu görüntü karşısında şaşıranlara Aya Konstantin ateşte yürür derdi Peder Yanaros. Bütün azizler gibi o da bir Anastenarides'tir. Bütün doğrular gibi de hayat adı verilen cehennemdedir. Ama hücresinin en güzel süsü masanın üstünde İncil'in yanında duran tahtadan oyma başka bir ikonaydı. Kıyamet gününü gösteren bu ikona eşsiz bir işçiliğin ürünüydü. Aynaros'un ünlü heykeltıraşı Peder Arsenios, ruhunun kurtuluşu için vermişti bu ikonayı Peder Yanaros'a. Peder Yanaros bu ikonaya bakmaya doyamazdı. Baktıkça da yüreği allak bullak olurdu. İçinden bir ses, "Hayır, hayır" diye haykırırdı. Ama Peder Yanaros kimin niçin bağırdığını bilmiyordu. Ortada sert bir yargıç Hazreti İsa ellerini uzatmıştı. Sağ eli kutsuyor, sol elini sıkmış, yumruğuyla yılgı salıyordu. Sağında binlerce doğru gülüşüyor, şimdiden cennetin güzelliklerini tadıyordu. Solunda binlerce lanetli gözyaşı döküyordu. Yüzlerinde bir haykırışla büzülen ağızlarında sezilen dehşet korkunçtu. İsa'nın ayaklarına yığılan Meryem başını kaldırıp eliyle lanetlileri gösteriyordu. Dudakları aralıktı. Onlara acı oğlum diye bağırır gibiydi. Peder Yanaros eğildi, kıyamet gününü öptü, ağlayan Meryem'e bakarken "Tanrım" diye haykırdı birden. "Kim bilir, belki de Meryem ana yalvaranların yüreğidir." Gözlerini kapadı, dizlerinde kıyamet günü kendini sedire bıraktı. Yorgunluktan bittiği halde uyumak istemiyordu. Göz kapaklarının ardından Peder Arsenios'u seçiyor, ona ilk kez rastladığı kutlu günü yeniden yaşıyordu. Kışın güneşli bir günüydü. Peder Yanaros sırtında zembili, ikona ressamı papazların oturduğu yeşilliklerle kaplı o güzel yerden geçiyordu. Portakal ağaçlarının koyu ve parlak yaprakları arasında tüm ateşi dışına vurmuş, tüm balı içinde kızıl yemişler parıldıyordu. Tanrı'nın iradesi de bu portakallara benziyor diye düşünüyordu Peder Yanaros. Hem bal hem de ateş. Gözlerine yaşlar doldu. Bu güzel kokuların, huzurun orta yerinde yemiş dolu portakal ağaçlarının arasından yemyeşil ve masmavi parıldayan ıssız denizin karşısında umulmadık bir mutluluk doluyordu içine. Hücrelerden birine girdi. Dört beyaz duvar, tavandan olgunlaşmış bir dizi ayva sarkıyor, hücrenin içi servi ağacı ve ayva kokuyordu. Arkalıksız iskemlesinde oturan soluk benizli ve kupkuru bir keşiş dizlerinin üstündeki tahta parçasına oymaktaydı. Göğsü, yüzü, ruhu bu tahta parçasına yapışmıştı. Kargaşalığa dönüşen bütün dünya sanki bu tanrı odası, bu keşiş ve bu tahta parçasından oluşmuştu. Sanki tanrı ona dünyayı yeniden yaratmak görevini vermişti. Titreyerek oyduğu tahtaya eğilmiş yüzü ne kadar da tatlıydı. Peder Yanaros bir adım attı, Peder Arsenios'un omuz başında durup baktı, çığlığını güç tuttu. Büyük bir harikaydı gördüğü, büyük bir sağlık, büyük bir sabır, büyük bir inanç. Kimi dehşet, kimi de sevinç içinde insanların kaynaştığı, servi ağacından oyulma hayat dolu bir kıyamet günüydü bu. Ortada Hazreti İsa, ayakları dibinde Meryem Ana, sağında ve solunda boru üfleyen melekler. Peder Yanaros yüksek sesle, "Tanrı senden razı olsun muhterem peder," dedi. Ama yaratıcılık nöbetine kendini kaptıran keşiş onu duymadı bile. Peder Yanaros gözlerini açtı. Hava kararmıştı. Aya Konstantin'in önünde yaktığı kandil, dar uzun bir hücreyi, dizlerinin üstündeki kıyamet gününü, tepedeki kirişten sarkan ayvaları güçlükle aydınlatıyordu. Çıt çıkmıyordu. Köy uykuya dalmıştı bile. Daracık pencereden yeni badana edilen kilise kubbesinin parıldadığı görülüyor. Küçük bir gökyüzü parçasında iki yıldız seçiliyordu. Peder Yanaros gözlerini kapadı. Yeniden Aynaros'a, Peder Arsenios'un hücresine döndü. Nasıl da içtenlikle konuşuyorlardı şimdi. Yıldırım hızıyla geçip giden kaç gün, kaç gece kalmıştı peder Arsenios'un yanında. Hiç kuşkusuz, cennette saatler, günler, yüzyıllar böyle geçiyordu. Saatler geçiyor ve ruhları Tanrı'nın önünde guruldayan güvercinler gibi oynaşıyordu. Günün birinde beklenmedik, önüne geçilmez bir kaçma isteğiyle portakal ağaçları arasından denize bakan peder Yanaros, peder Arsenios'a sormuştu. ''Tek başına nasıl yaşıyor, nasıl dayanabiliyorsun? Yalnız başına yaşamaya başlayalı çok oluyor mu peder Arsenios?'' ''Hücrenin kapısını üstüme çekeli 20 yıl oluyor peder Yanaros.'' diye karşılık vermişti keşiş. Tıpkı kozasının içine büzülen ipek böceği gibi. ''İşte benim kozam.'' demişti sonra hücreyi gösterip. ''Bu hücre sana yetiyor mu? Gökyüzünü seyredebildiğim küçücük bir penceresi olduğundan yetiyor.'' Karanlık basıyor, vakit çoktan gece yarısını geçiyordu. Birden esinlenen peder Arsenios, incecik araçlarını kaptığı gibi suskunluğa bürünüyor, servi ağacı üzerinde başlıyor, tanrısal ve uçucu görüntüleri oymaya. Bir gece genç bir keşiş, Lavra Manastırı'ndan haber getirmişti. Aralarında konuşurlarken, arkalarında birinin iç çektiğini duydular. Peder Yanaros geri döndü, kendinden geçmişçesine konuştuklarını dinleyen çömezi gördü. ''Ne yapıyorsun, ne dinliyorsun bizi öyle?'' diye sordu. ''Konuştuklarımızdan ne anlayabilirsin?'' ''Hiç'' dedi genç keşiş. ''Tanrı'dan bana sonsuza dek sizi dinleme yeteneğini bağışlamasını diliyorum yalnızca. Cennet herhalde bu olmalı.'' Birden peder Yanaros, içinde dayanılmaz bir kalkıp gitme isteğinin yeniden kıpırdamaya başladığını sezdi. Tanrı'yı yanına almak ve çıkıp gitmek isteğinin. Burada, Castello'da ruhu aşınıyordu. Her geçen gün bir tüyü eksiliyordu. İnsanlarla yıllardan beri uğraşıyor, kürsüde, sokakta, insan gördüğü her yerde sesini yükseltiyordu. İyi ama nereye varmıştı? Kötülük durmuş, hiç olmazsa azalmış mıydı? Tüfekler bırakılmış, adam öldürmekten vazgeçilmiş miydi? Bir kadın, bir adam, bir tek insan iyiliği benimsemiş miydi? Nerede? Çıkıp gitmek, Tanrı'yı da yanına alıp çıkıp gitmek de en iyisi. Arsenios'u bulmak. Yaşıyor muydu acaba? Ruhunu tahtalara işliyor muydu hala? Onunkinin yanında bir hücre inşa etmek, penceresinden ne portakal ağaçlarının ne de denizin görülebildiği, yalnızca küçücük bir gökyüzü parçasının seçildiği bir koza. Ara sıra da Arsenios'a uğrayıp insanoğlunun yalnızlığı içinde döktüğü tatlı gözyaşlarından söz etmek. Kutsal dağda rastladığı tek dost, tek saf vicdandı peder Arsenios. Onu kaç kez düşüncesinde Castello'ya çekmişti, bir an için avunuyordu. Böyle ruhlar var oldukça diyordu, yeryüzü yıkılmaktan kurtulur. Peder Arsenios bir direk, dünyayı uçurumun üstünde ayakta tutuyor. Gözleri kapalı, elleri kıyamet gününün üstünde kavuşmuş dostunu düşünür, eski ve saygıdeğer bir Frex gibi zamanın kemirdiği, rutubetin yeşerttiği Aynaroz ona göz kırpmak için uyanırken, uyku birden peder Yanaros'u kavrayıverdi, bir düş gördü. Sur'u İsrafil. Kıyamet gününde İsrafil adlı meleğin üfleyeceğine inanılan boru, çevirmenin notu. Çalmış, yeryüzü kaynıyor, şişiyor, yağmurdan sonra bitiveren mantarlar gibi çamurlar içinde binlerce ölü yerden fışkırıveriyor. Güneşte pıhtılaşıyor, kemikleri katılaşıyor, etleri yeniden oluşuyor, gözleri göz çukurlarının dibinde yeniden doğuyor, dağınık dişleri ağızlarına diziliyor ve göğüsleri ruhla şişiyordu. Hepsi de yeryüzüyle gökyüzü arasında mavi, altınla işlenmiş bir minderde oturan İsa'nın sağına ve soluna dizilmek üzere soluk soluğa koşuyorlardı. İsa'nın ayaklarına kapanan Meryem Ana yalvarıyordu ona. İsa sağa döndü ve gülümsedi ve birden cennetin zümrütten kapılarının açıldığı görüldü. Erguvan renkli mavi kanatlı melekler gelip doğruları kucakladılar ve şarkılar söyleyip çiçekli yollardan geçirerek onları Tanrı'nın evine götürdüler. Derken İsa kaşlarını çatarak sola döndü, boynuzlu ve kıllı sayısız iblis, ellerindeki zıpkınlarla günahkarları cehenneme götürmek üzere ahtapot gibi şişlemeye başladığında acılı bir yaygara gökyüzüne yükseldi. Meryem Ana bu yaygarayı duydu, yüreği acımayla dolu onlara döndü. ''Yavrularım'' diye bağırdı, ''Ağlamayın, oğlum doğruluktan şaşmaz ama rahimdir, hiç korkmayın.'' Hazreti İsa gülümsedi. Çocuklarım dedi, sizi korkutmak istedim. Yürüyün, Tanrı'nın yüreğinde hem doğrular hem de günahkarlar için yer vardır. Hepiniz cennete girin. Şaşkına dönen iblisler durakladılar. Zıpkınları ellerinden düştü, yakınma sırası onlara geldi. Ya biz Efendimiz diye haykırmaya koyuldular. Biz ne olacağız? İsa şefkatle onlara baktı. Baktıkça da iblislerin kıllarının, boynuzlarının kaybolduğu görüldü. Yüzleri değişiyor, omuzlarından yumuşacık ve henüz buruşuk, mavi kanatların çıkmaya başladığı görülüyordu. Siz de Tanrı'nın evine girin dedi İsa. Kıyamet günü, Hakk'ın yerini bulduğu gün değil, her şeyin bağışlandığı gündür. İsa konuşurken inceden yağmaya başlayan yağmur hem onu hem doğrularla lanetlileri hem de cehennemle cenneti siliverdi. Peder Yanaros bir çığlıkla uyandı. Ulu Tanrım diye mırıldandı haç çıkarırken. Uyurken içimizde ne kapılar açılıyor, ne kanatlar bitiyor. Tanrım, düşlerimizin de hesabını tutuyorsan hapı yuttuk demektir. Gecenin sesleri uyanmıştı. Uzaklardan, sessizliğin içinden Castello'ya inen çakalların ulumaları duyuluyordu. Gece oluyor diye düşündü Peder Yanaros. Karanlıkta boğazlaşma başlayıveriyor. Yaşayan her şey, kuşlar, fareler, tırtıllar, çakallar, hepsi öldürmek ya da çiftleşmek için birbirlerinin üstüne çullanıyorlar. Tanrım, nasıl bir dünya yaratmışsın? Anlamıyorum bir türlü. Birden yerinden fırladığı gibi kulak kabartarak kapıya vardı. Gecenin ortasında kilisenin ardından sanki bir adamın boğuk kırıltıları geliyordu. Bastonunu kaptığı gibi dışarı fırladı. Gece savaşların ve boğazlaşmaların ardından göründüğü gibi huzur doluydu, sakindi. Yıldızlar donuklaşmaya başlamıştı. Peder Yanaros onları Tanrı'nın kapkara gökyüzüne asılı kandillerine benzetti. Uyku insaflı diye düşündü. Uyanıklığın bizden esirgediğini getiriyor bize. Birden yüreğinde tatlı bir meltem esivermişti. Düşün şerbeti içine damlıyordu hala. Bu düş gerçek olsaydı da kıyamet günü böyle geçseydi diye düşündü. Bağışlama, bağışlama, adalet değil. İnsanoğlu adaletin yükünü taşıyamayacak kadar sefil, güçsüz. Günah ona tatlı, Tanrı buyrukları ise ağır geliyor. Adalet hiç kuşkusuz iyi bir şey ama melekler için. İnsanoğlu çok sefil, bağışlanmaya ihtiyacı var. Kilisenin çitle çevrili bahçesine girdi. Duyduğu hırıltı oradan gelir gibiydi. Eski mezarların üstünden aştı. Köy papazlarını buraya gömmek gelenek haline almıştı. Elleriyle kendi mezarını da buraya kazmıştı. Mezar taşını yontmuş, üstüne kırmızı boyalı harflerle şu yazıyı yazmıştı. Ölüm, senden korkmuyorum. Peder Yanaros bir an sevinç içinde kendi mezarı önünde durdu. Ölüm, senden korkmuyorum diye mırıldandı ve birden kendini özgür hissetti. Özgür insan kimdir? Ölümden korkmayan insandır. Peder Yanaros sakalını okşadı. Tanrım diye düşündü minnetle. Bu dünyada ölümden korkmamaktan büyük mutluluk var mıdır? Hayır, yoktur. Aynı anda kimden geldiğini kestiremediği hırıltı daha da boğuk olarak uzaktan kulağına çalındı. Peder Yanaros mezarı başından güçlükle ayrıldı. Yola doğru koşarken herhalde köye dönen unutulmuş bir yaralı diye düşünüyordu. Sağına soluna bakıyor, kulak kabartıyordu. Köyden çıktı, dağın yolunu tuttu. Sonunda ağır ve yorgun ayak seslerini duydu. Bir taş yuvarlandı. Dağdan biri geliyordu. El yordamıyla karanlıkta tökezlenerek ona doğru koştu Peder Yanaros. Karanlıkları gözetler ve taşlara toslarken alçak gönüllü bitik bir ses geldi kulağına. ''Peder Yanaros, sen misin?'' Yaşlı adam sonunda bir kayaya yaslanmış kendisine ellerini uzatanı gördü. Hızla yanına yaklaştı, kolunu tuttu, yüzüne bakmak için eğildi. Henüz gençti, esmerdi, çok güçsüzdü. Bir deri bir kemik kalmıştı karşısındaki. Yaralı olmalıydı. İnleyerek ellerini göğsünde kavuşturmuştu, bitkindi. Peder Yanaros onu yokladı. Ellerini çektiğinde kan içinde kaldıklarını gördü. Büyük bir sır sorarmış gibi tatlılıkla ''Seni kim yaraladı?'' dedi. ''Beni kimin yaralamadığını sorsan daha iyi edersin.'' diye karşılık verdi genç adam. ''Hristiyan olduğuma göre herhalde bir komünist. Komünist olduğuma göre de herhalde bir Hristiyan. Seçemedim doğrusu.'' ''Benimle gel. Evim çok yakın. Yaranı yıkarız. Ağır mı?'' ''Peder Yanaros sen misin?'' diye sordu genç adam yeniden. ''Evet, insanların Peder Yanaros dedikleri benim. Tanrı ise bana günahkar diyor. Gerçek adım o. Yaran ağır mı?'' Genç adam kolunu ihtiyarın omzuna attı. Biri öbürüne destek olup aşağı inmeye koyuldular. İyi bilirsin muhterem peder dedi yaralı. İnsanı kardeşi yaralarsa yara her zaman ağır olur. Köye girerken sustular. Kilisenin beyaz kubbesi hafiften parıldıyordu. Peder Yanaros yandaki küçük kapıyı itti, içeri girdiler. Onu sedire yerleştiren ihtiyar, otur yavrum dedi. Bir lamba yaktı, yabancının yüzünü ortaya çıkardı. Solgun, acılı, dalgın bir yüz. Onu görür görmez Peder Yanaros ürperdi. Bu genç adamı daha önce de bir yerde görmüştü. Ama nerede, ne zaman, bir düş müydü yoksa bu? Sırtında cübbesi vardı, boynunda demir bir haç sallanıyordu. Masmavi iri gözleri ilk kez görmüşçesine hayranlıkla bakıyorlardı dünyaya. Peder Yanaros da yeryüzüne inip Meryem Ana'ya, ''Rahim ana, selamlarım seni.'' diyen Cebrail'in gözlerini de hep böyle hayal etmişti. Sonra Peder Yanaros birden hatırlayıverdi. Yıllar önce Yanya Metropoliti kendisine tepşiri, Meryem'e İsa'nın doğacağının müjdelenmesi, çevirmenin notu, sipariş ettiğinde Cebrail'i bu genç papaz gibi aynı gözlerle resmetmişti. Peder Yanaros ürperdi. İnsanın yüreğindeki gizem nedir? Dünyayı düzenleyecek kadar güçlü müdür? Hiç kuşkusuz ruh, etin altında kaynayan ve onu bir saman yığını gibi ateşe verebilecek tanrısal ateşin kıvılcımıdır. Genç keşişe doğru eğildi, titreyen bir sesle, ''Kimsin yavrum?'' diye sordu. Yaralı dudaklarını ısırdı. ''Canım çok acıyor.'' dedi ve gözlerini kapadı. Yarayı unutup sorguya başladığına çok utanan Peder Yanaros, koştu, su testisini getirdi, yaralının cübbesini açtı, yarayı yıkadı, kötü günleri düşünerek sakladığı merhemi sürdü. Sonra yarayı sardı, genç adamı sedire yatırıp hemen yanına ilişti. Rahatlayan yaralı gözlerini açtı, Peder Yanaros'a baktı ve gülümsedi. ''Daha iyiyim.'' dedi. ''Tanrı senden razı olsun.'' Sonra yeniden gözlerini kapadı. ''Uyumak istiyor musun çocuğum?'' ''Hayır, seninle konuşacak gücü bulabilmek için ruhumu toparlamak istiyorum.'' ''Önce dinlen, yorma kendini. Seni sorguya çekmek istemiyorum. Kim olduğunu, Castello denen bu taş yığınında ne aradığını sormuyorum. Bir şey istediğim yok. Dinlen.'' ''Dinlenmek için seninle konuşmam gerek muhterem peder. Bunun için geldim. Sana söyleyecek bir sırrım var.'' ''Bir sır mı?'' dedi Peder Yanaros şaşırarak. ''Belki de delinin biri.'' diye düşündü sonra. ''Gözleri görünmeyeni gören türden. Bu gözlere ancak meleklerde ve delilerde rastlanır. Nedir bu sır?'' Genç adam güçlükle yutkundu, bir süre sustu, sonra ''Boğazım kurudu.'' dedi. ''Biraz su lütfen. Kusuruma bakma muhterem peder. Susuzluğunu giderir gidermez.'' de konuştu. ''Yaralandığımda sırrımı söyleyebilmek için sana kadar varabilecek gücü bana vermesini Tanrı'dan istedim. Belki de öleceğim çünkü. Muhterem peder.'' Gözünün önünde gerek Haros. Haros, para karşılığı ruhları cehenneme giden ırmaktan geçiren kayıkçı. Çevirmenin notu. Gerekse Tanrı'yla boğuşan delikanlıya karşı büyük bir sevgiyle dolu olan Peder Yanaros, ''Böyle konuşma yavrum.'' dedi. ''Ölümden korkar mısın Peder Yanaros?'' Peder Yanaros güldü. ''Hayır, öyleyse?'' Peder Yanaros sustu, karşılık vermedi. Ölümün kendisinden korktuğunu, birleşip ürün verecek çağ tanımadan çiçeği burnunda gençleri götürürken, kendisini yanına almaya bir türlü yanaşmadığını söyleyecek oldu. Ama açmadı ağzını. ''Ben de eskiden, daha gençken ölümden korkardım muhterem peder. Ama günün birinde inzivaya çekilmiş bir azizin söylediği söz beni ölümle barıştırdı. Ne sözü? Ben de duymak isterim onu. Ölüm, Tanrı'nın insana dokunduğunda üzerinde bıraktığı izdir. İşte bana söylenen peder, yüreğimin üstünde. Bana dokunan görünmeyen eli hissediyorum. Onun için acele ediyorum.'' ''Onun için bütün gücümü topladım da sırrımı söylemek için sana geldim. Bu sırrı mezara götürmek istemiyorum.'' ''Bana mı? Ben 70 yaşındayım.'' ''20 yaşındasın Peder Yanaros. Seni iyi tanıyorum. Peder Arsenios.'' Peder Yanaros ürperdi. ''Ne? Peder Arsenios mu?'' ''Evet. İkona yapan heykeltıraş Peder Arsenios. Tanrı günahlarını bağışlasın.'' ''Öldü mü?'' ''Hayır. Delirdi.'' ''Delirdi mi?'' Peder Yanaros'un gözlerine yaşlar doldu. Oruçtan, tertemiz kalmaktan, Tanrı'yla fazla konuşmaktan delirdi. Aklı bütün bunlara dayanamadı. Bir kapak açıldı, içindeki bütün iblisler dışarı fırladı. Artık tahtadan Meryem ve İsa'lar oymuyordu. Gece yarısı kalkıyor, kandili yakıyor ve iblis resimleri, çıplak kadın resimleri, domuz yavrusu resimleri yapıyordu. Hayır, hayır diye haykırdı Peder Janaros yerinden fırlayarak. Peder Arsenios'un içi iblis değil melek doluydu. Onun anısını kirletme. Onun içinde iblisler, çıplak kadınlar, domuz yavruları vardı dedi genç adam. Peder Janaros, hepimizde iblisler, çıplak kadınlar, domuz yavruları var. Peder Janaros karşılık vermedi. Kendi içine baktı. Masanın üstünde duran kıyamet gününe dokundu, eğilip onu öptü. Yaralıyı ve sırrını unutup uzun süre kıyamet gününü seyretti. Yüreği Peder Arsenios'la doluydu. İblisler, çıplak kadınlar, domuz yavruları diye mırıldandı. Çok acı ama bu delikanlı belki de haklıdır. Peder Arsenios'u günahkarın yüreği ve bu yüreğin içinde neler bulunduğu konusunda sorguya çektiği günü hatırladı. Gözlerini yere eğen Peder Arsenios, ''Günahkarın yüreği mi?'' demişti. ''Neden beni günahkarın yüreği konusunda sorguya çekiyorsun? Bende doğrunun yüreği var. Bütün iblisler de içinde.'' Tanrı korkusuyla zincirlediği bu iblisler kaç yıl içinin derinliklerinde gizli kalmıştı acaba? Bunun için büyük bir kuşkuyla aziz heykelleri yapıyor, bunun için düşlerden korkuyor ve uyumak istemiyordu demek. Karanlık isteklerini hayatının sonuna kadar dualarla geriye itebilirdi, bir aziz olarak ölebilirdi. Ama kapak belli belirsiz aralanmış, beyni bir an gevşeyivermişti. Tutsak iblisler de fırsattan yararlanıp aydınlığa koşmuşlardı. Peder Janaros'un yüzünden şakır şakır ter akıyordu. Sıcak, birden dayanılmaz yakıcı geldi ona. Kapıyı açtı, eşikte durdu. Gecenin serinliği onu biraz rahatlattı. Konuğunu hatırladı, kapıyı kapadı, döndü, gelip yaralının yanına ilişti yeniden. ''Bana biraz daha Peder Arsenios'tan söz etsene.'' dedi. ''Üzmekten çekinme, her şeyi söyle.'' Genç keşiş oldukça sert bir tavırla, ''Bir tek ruha bu kadar acıyor da neden öbürlerine acımıyorsun?'' dedi. ''Ben de ne sanmıştım? Bunun için gelmiştim.'' Peder Janaros inatla, ''Eninde sonunda bir insanım.'' dedi. ''Hayvan değilsen bile melekte değilim. İnsan olduğuma göre de bir tek ruh için acı çekebilirim. Sonunda Peder Arsenios ne oldu? Öğrenmek istiyorum.'' Yavaş yavaş deliliği arttı. Çırılçıplak portakal ağaçlarının arasına fırlayıp yerlerde yuvarlanmaya, haykırmaya başladı. Bir pazar günü de çırılçıplak kiliseye girdi. Yere devirdiler. Müzevilerden biri içindeki iblisi kovmaya çalıştı ama iblis çıkmadı. Bunun üzerine keşişler kuşaklarını çözdüler ve ona acımadan kan çıkarana dek vurdular. İblis yine çıkmadı. Ekmek ve su verip hücresine kapadılar. Ekmeğiyle suyunu her gün değiştiriyorlar ama Peder Arsenios elini bile sürmüyordu. Şu sıra ölmüş olmalı. ''Yeter, yeter!'' diye haykırdı Peder Janaros. ''Bu muydu sırrın?'' ''Hayır, sırrım bu değil Peder Janaros. Ama beni sorguya çektin, ben de karşılık verdim. Onun hücresine bitişik hücrede birkaç ayda ben yaşadım. İçindeki bütün bu kara iblisleri hissedebiliyor, açık kapıyı bulup dışarı uğramalarından önce ölmek istiyor, ölmekte acele ediyordu. Tahtadan melekler ve azizler oyarken, yüreğinin her atışına kulak verildiğinden, kurtarıcı Haros'un gelişini beklediğinden hiç kuşkum yok. Ancak o zamanlar büyük bir mutlulukta gülümsüyordu.'' ''Neden hep gülümsüyorsun Peder Arsenios?'' diye sordum bir gün ona. ''Yüzün hep aydınlık.'' ''Neden gülümsemeyeyim Nikodemos kardeş?'' diye karşılık verdi. ''Her saat, her an ölümün yaklaştığını duyduğuma göre neden gülümsemeyeyim?'' Genç keşişin yüzü hareketsizdi, pırıl pırıldı. Sesi sakindi ama güçlükle tutabildiği bir tutkuyla doluydu. Gözleri çakmak çakmaktı. Peder Janaros ona kuşkuyla bakıyor, hiç değişmeyen bu yüzü, bu sesi sevmiyordu. Karşısındaki ruhta yanmakla kül olmayan, alevden bir çalı demeti vardı. Genç adam hafifçe Peder Janaros'un omuzuna dokundu. İblisler kendisine egemen olmadan Peder Arsenios'un söylediği son sözleri dinledi. ''Yakında öleceksin Nikodemos kardeş. Sana sık sık sözünü ettiğim Peder Janaros'u bul, sırrını ona aç. Bu sırrı o taşıyabilir. Sen çok zayıfsın. Şimdilik yaşadığımı ve savaşmayı sürdürdüğümü de söyle. Yukarıda Tanrı, aşağıda iblislerle savaştığımı, beni ezen iki değirmen taşının bunlar olduğunu söyle. Önünde eğilirken beni kutsamak için iki elini başıma koydu, vedalaşıyordu sanki benimle. Sonradan anladım.'' Gerçekten vedalaşıyordu. Genç keşiş bir an sustu, hücreye baktı ve gülümsedi. ''Ben de sana geldim.'' dedi. ''Seni kurtarmaya geldim. Peder Arsenios beni bunun için yolladı.'' Peder Janaros acı acı güldü. ''Bedenimi mi yoksa ruhumu mu kurtarmaya geldin?'' İkisini de peder Yanaros. Yaşadığımız sürece bu iki canavarın birbirinden ayrılmadığını biliyorsun. Ben ayırırım dedi ihtiyar inatla. Onun için hala aranıyor, nereye gideceğini bilemiyorsun. Kaşlarını çatma peder Yanaros. Senden çok söz edildiğini duydum. Namuslusun, yoksulsun, vahşisin ama iyisin. Eski bir savaşçısın. Halka acıyorsun, yine de henüz bir karara varamadın. Aranıyorsun. Benim varlık nedenim aranmak belki diye karşılık verdi peder Yanaros. Belki Tanrı bana bu görevi verdi. Görevden kaçmayacağım. Açıkça evet ya da hayır sözünü etmeden ölen ruhun vay haline dedi genç adam. Bazen bir köşede oyalanıp işin içine girmemek olasıdır. Ama korkunç günler geçiriyoruz peder Yanaros. Anlamıyor musun? Korkunç günler. Kolları kavuşturup oturmak utanç verici bir şey. Konuşmaktan yorulmuştu, bir yudum su içti, yastığa yaslandı ve sustu. Peder Yanaros bir bardak şarap doldurdu, elinde kalan son iki peksimeti aldı, aç olmalısın dedi. Açlığını biraz olsun gidermek için peksimeti şaraba batırıyorum. Konuşmak istiyorsan biraz güçlenmen gerek yavrum. Yeniden genç kişiye sevgiyle baktı. Sapsarıydı yüzü. Peder Yanaros bir ana şefkatiyle peksimeti şaraba batırdı. Bu ekmek ve şarap gerçekten Tanrı'nın bedeni ve kanıymış gibi zorla yedirdi ona. Genç adamın yanaklarına hafiften kan geldi. Sağ ol muhterem peder, biraz daha iyiyim. Ya sen peder Yanaros, şimdi beni dinleyecek gücün var mı? Unutma, sen de yaralısın çünkü. Hem benden daha ağır yaralısın. Unutmuyorum ama ne dersen de duyacak kadar gücüm var. Konuş. Kim olduğumu sormuyor musun? Acelem var, fazla uzatmayacağım. Bir psikoposun çömeziydim, hem de çok çaba gösteren bir çömez. Psikoposluk sırası bana da gelecekti. Ama gördüm, aklım açıldı ve anladım. İsa'nın bildirisi alçaltıldı. Kutsal izleri yeryüzünden silindi. Tekenin izlerinden gidiyoruz. Çamurda şeytanın toynaklarını bıraktığı izlerden. İsa'nın sözleri değiştirildi. Ne mutlu güçlü ruhlara. Yeryüzü cenneti onlarındır. Ne mutlu kendini beğenmişlere. Yeryüzü onlara miras kalacak. Ne mutlu adaletsizlik ve haksızlığın hasretini çekenlere. Ne mutlu aman vermeyenlere. Ne mutlu yüreği saf olmayanlara, sürekli savaş arayanlara. İşte günümüzde Hristiyan diye böylelerine deniyor. Dolayısıyla psikoposluktan vazgeçtim. Kutsal dağa çekildim. Ama kendini kutsal sayan bu yalnızlıkta bile yeryüzünün bütün tutkularını rahatlıkla kendini gösterip dışa vuramadığından daha amansız, daha ikiyüzlü olarak buldum. İnsanlığın üçe ayrıldığını biliyorsun. Erkekler, kadınlar, papazlar. Bütün tutkular umutsuzca ve gizlice papazın içinde yanar durur. Biliyorsun peder Yanaros, inzivaya çekilip yeryüzünü hatırlayanın vay haline. Ben de yanımda getirdiğim dinle ilgisiz kitapları okumak üzere hücreme kapandım. Kitaplar ha? Demek sen de yalnızlığında yeryüzünün bütün iblislerini birlikte sürüklüyordun. Haklısın peder Yanaros, bunu daha sonra anlayabildim. Aslında kendime acı çektirmek için değil de başıboş kalan ruhumu toparlamak için manastıra çekilmiştim. Bir destek bulup ona dayanarak ileri atılmak için kapanmıştım. Çünkü ben kesin güvenmeden yaşayamam. Ben de diye içini çekti peder Yanaros. Bu yüzden acı çekiyorum ya. 5. ayrımın sonu, sayfa 63.